Ayrım 45, sayfa 498, Lazarus, Lars Kepler, 96. bölüm. Saga Kalp Kliniği'nin yoğun bakım servisinde hasta yakınlarına tavsiye edilen odada oturmuş yeni kardiyoloğu bekliyordu. Yüzü endişe ve uykusuzluktan gergindi. Önündeki masada buruşuk bir kağıt bardak duruyordu. Telaşlı bir hareketle yanağına düşen bir tutam saçı geriye atıp ardından koridoru görebilmek için öne doğru eğildi. ''Hiç umut yok.'' diye fısıldadı kendi kendine. Boş gözlerle küçük neon balıklarının sürü halinde yüzdüğü akvaryuma bakarken Yuna'nın onu uyarmak için babasının evine geldiği zamanı düşündü. Yuna, Yurek'in hayatta olduğunu anlar anlamaz onu bulmuş, ailesiyle birlikte kaçması için yalvarmıştı. Saga o an Yuna'nın kontrolden çıkıp paranoyaya kapıldığını düşünmüş, onun için üzülmüştü. Yuna onun kaçmayacağını anladığında da bu kez Yurek'le karşılaşma konusunda onu uyarmıştı. Saga sandalyeden kalkıp koridora doğru yürüdü. Yurek de Yuna'dan daha fazla zaman geçirdiğini düşünerek Yuna'nın uyarıları karşısında kendini aşağılanmış hissettiğini hatırlıyordu. Saga Yuna'nın yıllarca Yurek'in varlığıyla yaşadığını, yaklaşan yüzleşmeden sağ salim çıkabilmek için kendi yansımasını her gün onda gördüğünü göz ardı etmişti. Yuna'nın ilk tavsiyesi kişisel sonuçlarını düşünmeden Yurek'i hemen öldürmekti. İkincisi ise Yurek'in ikiz gibi düşündüğü ve davrandığıydı ve yeni suç ortağıyla aynı anda iki yerde birden bulunabileceğiydi. Son tavsiye ise Yurek'in Saga'nın ailesinden birini kaçırdığı varsayımıyla ilgiliydi. Böyle bir şey olursa demişti Yuna, onunla herhangi bir anlaşma yapamayacağını unutma. Çünkü asla senin lehine olmayacak, asla pes etmeyecek ve onunla yaptığın her anlaşmada kendini onun tuzağının biraz daha derininde bulacaksın. Saga bir sandalyeye çöktü ve Yurek'in değer verdiği herkesi ondan almayı planladığına dair Yuna'nın söylediklerini hatırladı. Onları istediği için değil, Saga'nın içindeki karanlığa ulaşmak istediği için yapacaktı bunu. Saga bu üç tavsiyeden herhangi birine kulak vermiş olsa şu an hala eski hayatını sürdürüyor olabilirdi. Saga Yuna'ya ihanet ettiğini biliyordu. Bunu kasıtlı yapmamıştı ama Patrick'le iletişime geçerek Yurek'i Lumi'nin saklandığı yere götürmüştü. Dünyaya denge getirmek için varlığına ihtiyaç duyulan Yahuda gibi bir hain, seçilmiş biriydi sanki. Saçları omuzlarında makyajsız, 50'li yaşlarında bir kadın gelip kendini Magdalena Herbstmann diye tanıtarak düşüncelerini böldü. O sabah Pellerina'nın bakımından sorumlu kardiyologtu bu. ''Kız kardeşin için endişelenmeni anlayabiliyorum.'' dedi doktor otururken. Diğer doktor çok üşüdüğü için kalbinin çok hızlı attığını söyledi dedi Saga ve sonra çenesini sıkıca kapattı. Herbstmann başını sallayıp kaşlarını çattı. İnsan kabul edemiyor ama tam da dediğin gibi soğuk kalp odacıklarından birinde ciddi bir ritim bozukluğuna yol açmış. Buna ventriküler taşikardi deniyor. VT. Kalbinin hızlı atması kız kardeşinin vücudunu çok zorluyor. Başta taşikardi kendi kendine düzeldi. Genellikle böyle olur ancak dün gece eskisinden de hızlı atıp uzun süre devam edince defibrilasyon ve stabilize edici ilaçlarla düzeltmeye çalıştık. Saga bir bacağını gergin bir şekilde sektirirken bunun fayda ettiğini sanıyordum dedi. Başta etti ama sorun o kadar ciddi ki elektrik fırtınası olarak bilinen tekrarlayan taşikardi sekanslarına girdi. Ona sakinleştirici vermeye devam ediyoruz ve ablasyon için hazırlanıyoruz. Saga yüzüne düşen saçları geriye atarak ablasyon mu diye sordu. Kalbine bir kateter yerleştirerek yanlış uyarıları gönderen bölgeyi belirlemeye çalışacağım ve orada skar dokuları oluşturacağım. Bu ne işe yarayacak? Sorun yaratan küçük bölgeyi yakmak istiyorum. Bu işe yararsa kalbi yeniden normal atmaya başlayacaktır. Yani iyileşecek mi? Ben her zaman dürüst olmayı tercih ederim. Kız kardeşinin durumu kritik ama ona yardım etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum dedi Herbstmann ayağa kalkarak. Onun yanında olmalıyım dedi Saga ve öyle ani kalktı ki sandalyesi duvara çarptı. Ne olduğunu görmeliyim, burada oturup lanet balıkları izleyerek beklersen delireceğim. Klinik asistanımın yanına oturabilirsin. Saga teşekkür ederim diye fısıldadı ve koridorda doktorun peşinden gitti. Saga kardiyologla konuşmaya devam edeceğiydi. Onun ve Pellerina'nın öylece gelip geçen hastalar, sıradan iş gününün bir parçası değil, gerçek insanlar olduklarını anlamasını sağlayacağını düşündü. Ona babasının da bir kardiyolog olduğunu ve Solna'daki Karolinska Enstitüsü'nde çalıştığını söylemeliydi belki. Onu tanıyor olabilirdi. Saga bir kapıdan geçtiği anda kendini bir kayıt stüdyosunun bir sürü ekran ve bilgisayarlarla dolu gelişmiş kontrol odasına benzeyen bir yerde buldu. Bir hoparlörden gelen takırtılarla boğuk sesleri duyabiliyordu. Her şey rüya gibiydi. Çeşitli ekranlarda EKG değerleri vardı ve kasılmalar düzenli bir bip sesiyle işaretleniyordu. Yaşlı bir kadınla selamlaştı ama ismini hatırlayamadı. Kadının gözlükleri altın sarısı bir zincirle boynundan sarkıyordu. Saga kendi ismini mırıldanıp ardından yavaşça cam duvara doğru yürüdü. Aydınlık ameliyathanede en az 5 kişi vardı. Hepsinin üzerinde açık mavi önlük, ağızlarında maske vardı. Küçük bir figür ameliyat masasında hareketsiz yatıyordu. Saga onun kız kardeşi olduğuna inanamadı. Yaşlı kadın bir şeyler söyleyip Saga'ya bir ofis sandalyesi getirdi. Kardiyolog bir kapıdan geçerek ameliyathaneye girmişti. Saga cam duvarın önünde durdu. Pellerina'nın bacakları mavi bir çarşafla örtülmüş, vücudunun üst kısmı çıplaktı ve yüzünde oksijen maskesi vardı. Saga onun küçük bir çıkıntı yapan karnına ve ergen memelerine baktı. Göğsüne, kalbinin her iki tarafına iki defibrilatör pedi diagonal olarak yerleştirilmişti. Saga yüzündeki saçları geriye attı. Kendi kendine Pellerina iyileşirse bunun geç kalmadığı, kız kardeşini kurtarabildiği anlamına geleceğini söyleyip duruyordu. Pellerina hayatta kalırsa her şeyin bir anlamı olacaktı. Yaşlı kadın ekranların önünde durup bilgisayarlardan birinde bazı tuşlara dokundu. Sakince her şeyde kendisinin ilgileneceğini açıkladı. "Oturabilirsin," dedi. "Çünkü inan..." Kadın susup mikrofonun düğmesine dokundu ve ameliyat ekibine yeni bir elektrik fırtınasının yaklaştığını söyledi. Saga kız kardeşine baktı, Pellerina hareketsiz yatıyordu ama EKG ekranlarında kalp atışları endişe verici düzeyde hızlanmıştı. Defibrilatör şarj olurken ameliyathanede bir gürültü koptu. Ekip cihaz çalışmadan hemen önce geri çekildi. Pellerina'nın vücudu şiddetle sarsıldı, sonra hareketsiz yattı. Biri sırtına beyzbol sopasıyla vurmuştu sanki. Kalbi tekrar atmaya başladı. Sinyal geldi. Bir patlama daha geldi ve Pellerina'nın vücudu sarsıldı. Saga yana doğru düşecek gibi olunca destek için masaya tutundu. Defibrilatör tekrar şarj olurken inlemeye benzer bir ses çıkarttı. Bir patlama daha. Kız kardeşinin omuzları havaya kalktı ve derisi titredi. Yaşlı kadın mikrofondan meslektaşlarını değerler hakkında bilgilendirdi. Pellerina'nın kalbi daha da hızlı atmaya başladı. Ekip geri çekilirken işlem tekrarlandı. Pellerina'nın vücudu yukarı doğru sarsıldı. Saga'nın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Biri Pellerina'nın bacaklarını örten mavi çarşafı düzeltti ve yeni bir şoktan birkaç dakika önce geri çekildi. Tekrarlayan VT ataklarını durdurmak için kız kardeşine 11 defa defibrilasyon uyguladıktan sonra nihayet kalbi sakinleşti ve değerler normale döndü. Saga "Tanrım" diye mırıldanarak sandalyesine çöktü. Yüzündeki gözyaşlarını silerken her şeyin kendisi yüzünden olduğunu, bütün bu yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu düşündü. Pellerina'nın saklandığı yeri Yurek'e o göstermişti. Babasının ölümünden sonra kafası karışmış, uyuşmuştu ve tek istediği kız kardeşini güvenli bir yere saklamaktı. Saga bunun ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiğinde kapı telefonunu çoktan eline almıştı ama artık çok geçti. Ona yolu çoktan göstermişti. 97. Bölüm. Saga tekrar ayağa kalktı ve aydınlık ameliyathaneye bakan cam duvarın önünde durup kardiyoloğun sakin ve sistemli çalışmasını izlerken bacaklarının titrediğini hissetti. Doktor Pellerina'nın sağ bacağına bir tüp yerleştirmiş, kalp atışını sağlayan uyarıların tetiklendiği bölgeyi yani alt tabakayı bulmak için kalbe giden damarlar üzerinde çalışıyordu. Fluoroskopi kullanarak tüpün tam konumunu büyük ekranda görebiliyordu. Kardiyolog ve asistanı yanlış sinyalleri gönderen nokta konusunda fikir birliği içindeydiler. Saga bir sonraki fırtına başlamadan acele etmeleri gerektiğini biliyordu. Odadaki herkes tümüyle odaklanmış sessizlik içinde çalışıyordu. Herkes ne yapacağını biliyordu. Kardiyolog Pellerina'nın kalbinin üç boyutlu görüntüsünü inceledi. Kateteri yavaşça ayarladıktan sonra ablasyona başladı. Doktor dokuyu yakarken delici bir çınlama sesi odayı doldurdu. Kateter çok az ilerledi. Saga kendi kendine Pellerina'nın tabutta korkmadığını, Valeria'nın hep onun yanında olduğunu söyleyip duruyordu. O zaman da karanlıktan korkmuyordu, şimdi de korkmuyor. Yaşlı kadın tedirgin bir sesle mikrofona bir şeyler söyledi. Saga hemen EKG ekranına baktı. Dalgalar dikiş makinesinin ilbikleri gibi birbirine yaklaşıyordu. Asistan yüksek sesle defibrilasyona hazırlanın dedi. Kardiyolog son ana kadar başka bir bölgeyi daha yakmaya çalışırken sinyal defibrilatörün şarj olurken çıkardığı uğultuya karıştı. Asistan mikrofondan değerleri okudu. Ekip üyeleri geri adım attı ve hemen ardından bir patlama sesi duyuldu. Pellerina'nın göğsü sarsıldı ve başı yana doğru sallandı. Bir fırtına daha başlamıştı. Saga Pellerina'nın bunun üstesinden gelemeyeceğini anlamıştı. Ekranlar kalbinin çok hızlı attığını gösterirken kız kardeşi içinde hiçbir şey olmuyormuş gibi ameliyat masasında kıpırdamadan yatıyordu. Bir patlama daha, sonra bir tane daha, kalbi hızla atmaya devam ediyordu. Kardiyolog ter içinde kalmıştı. Telaşlı bir sesle bir şeyler söyleyip tüpü hareket ettirdi ve Pellerina'nın hızlı atan kalbine ablasyon yapmaya çalıştı. Anestezi uzmanı oksijen kaynağını kontrol ederken elleri titriyordu. Defibrilatörle bir deneme daha yaptılar. Bir patlama daha ama kalp atışları yavaşlamıyordu. Sonra aniden tamamen durdu ve EKG ekranlarındaki çizgi düzleşti. Bir iki saniye hafif dalgalanmalar oldu. Kulakçıkların kasılmasından kalan belli belirsiz sinyaller geldi. Sonra çizgi tamamen düzleşti. Sistem alarm verdi. Ekip Pellerina'nın kalbine masaj yapmaya başladı. Kardiyolog biraz geri çekilip maskesini çıkardı. Gözlerinde dikkatli bir bakışla ekrana baktı, sonra dışarı çıktı. Saga cam duvarın arkasından ellerini eşit bir ritimle kız kardeşinin göğsüne bastıran adama bakıyordu. Kapı açıldı ve kardiyolog içeri girdi. Saga'nın yanına gidip onunla konuşması gerektiğini ve onunla gelmesini söyledi. Saga cevap vermedi ve kardiyolog ona dokunduğu an kolunu geri çekti. Kız kardeşinizi ventriküler taşikardisine sebep olan bölgeyi bulamadığımızı şahsen söylemek istedim dedi. Her şeyi denedik ama son hatayı durduramadık. Tekrar deneyin dedi Saga. Üzgünüm ama artık çok geç. Bütün resüsitasyon girişimlerini durdurmak zorundayız. Kardiyolog onu cam duvarın yanında bırakıp çıkarken adam da Pellerina'nın kalbine masaj yapmaya son verdi. Saga iki elini cama yasladı. Defibrilatör pedlerini Pellerina'nın vücudundan çıkartıyorlardı. Saga çığlık atmak istiyordu ama sessizce orada durmaya devam etti. Dönüp kapıya doğru yürüdü. Asistanın yanından geçerken söylediklerini duymadan ameliyathaneye doğru yürüdü. Monitörler kapatıldı ve tüp çıkartılırken ortam sessizliğe gömüldü. Birisi Pellerina'nın çıplak göğsünü açık mavi bir çarşafla örttü. Her şey çok sessizdi. Ameliyat masasının tepesindeki ışıklar kapandı. Başta her yer tamamen karanlığa gömülmüş gibiydi ama aslında hala aydınlıktı. Ekip üyeleri bir havuzdaki dalgacıklar gibi sürüklenip gittiler. Pellerina'yı halkanın ortasında bırakmışlardı. Lambaların plastik kapakları soğurken tıkırdıyordu. Saga ölmüş kız kardeşinin yanına transa geçmiş halde ilerlerken durmamaları, vazgeçmemeleri gerektiğini düşündü. Önündeki sandalyeye çarptığını bile fark etmedi. Oksijen maskesi Pellerina'nın solgun yüzünde pembe bir iz bırakmıştı. Tekrar denemelisin diye düşündü Saga. Yaklaştıkça bacakları tutmuyordu sanki. Kız kardeşinin gevşek elini kavrayabilmek için koca bir okyanusu aşması gerekiyordu sanki. Buradayım diye fısıldadı. Kız kardeşi kabus görmeden deliksiz uyuyormuş gibi sakin görünüyordu. Saga ekipten birinin ona Pellerina'nın kalbinin son atağın üstesinden gelemediğini açıklamaya çalıştığını duydu. Sonra adam sustu ve onu kız kardeşiyle yalnız bıraktı. Hemşireler ekipmanları kaldırdı. Saga hayatı boyunca hiç bu kadar bitkin hissetmemişti. Kız kardeşinin yanına yatmak istedi ama ameliyat masası çok dardı. hem ostat, makas ve neşterlerin bulunduğu bir alet arabasının yanındaki plastik zeminde kan damlaları vardı. Işık metalden tavana yansıyordu. Saga kız kardeşinin kendi avucundaki küçük eline çökmüş ağzına ve pembe göz kapaklarına bakarken sallanıyordu. Her şey onun yüzünden olmuştu. Durumu kontrol altına aldığını, Yurik'i alt edebileceğini sanmıştı. Ama bunun yerine kendi babasını öldürmüş, Yurik'i Pellerina'nın saklandığı yere götürmüştü. Kız kardeşi onun yüzünden ölmüştü. Saga Pellerina'ya doğru eğilip yanağını okşadı, sonra doğrulup arkasını döndü. Ameliyathane arabasından bir neşter alıp oradan çıktı. İki polis memuru hala kapının önünde bekliyordu. Ona ne dediklerini duymadı, koridorda ilerlemeye devam etti. Tavandaki lambaların ışığı muşamba zeminde tuz öbekleri gibi uzanıyordu. Koridorun sonundaki otomatik kapılar hemşireler için açıldı. Saga sağa dönüp tuvalete girdi, kapıyı arkasından kilitleyip lavaboya doğru yürüdü. Hepsi ölmüştü. Annesi, babası, kız kardeşi, hepsi onun suçuydu, başka kimsenin değil. Neşter'in keskin ucunu sol bileğine bastırıp bir kesik attı. Neşter neredeyse hiç direnç göstermeden deriyi, gergin damarları, bağ dokularını ve kası geçerek kemiğe indi. Neşter atar damarı kestiğinde fışkıran ilk kan aynaya ve fayanslara sıçradı. Tuvalet kapağı ve rezervuar küçük kırmızı noktalarla kaplandı. Kesiğin yakıcı acısı beynine ulaştığında nefesi kesildi. Kan güçlü nabız atışlarıyla dışarı pompalanıp lavabonun kenarına çarparak delikten aktı. Basıncın azalmasını telafi etmek için kalbi giderek daha hızlı atmaya başlamıştı. Dengesini korumak için duvara uzandı. Aynadaki sol gençlik hareketine ait bir çıkartmanın yarısı kazınmıştı. Bacakları artık onu taşımıyordu. Klozetin kapağına oturup kolunu lavaboya yasladı. Parmakları buz gibiydi. Yerde mavi plastik bir galoş duruyordu. Gün ışığı kapının altındaki aralıktan içeri sızıyordu. Saga şimdi daha hızlı nefes alırken başını duvara yaslayıp gözlerini kapattı ve rahatlamadan başka bir şey hissetmedi. Yıllardır yürüdüğü yol onu buraya getirmişti. Başka bir dünyadan geliyormuş gibi uzaktan bir kapı sesi duydu, nabzı kulaklarında atıyordu. Bu ses ona bir treni hatırlattı. Rayların birleşme yerlerinden geçerken çıkardığı gürültüyü, belli noktalar arasında gidip gelirken yalpalamasını. Kolu lavabodan düştü. Saga gözlerini açtı ve anlamsızca beyaz duvarlara baktı. Nerede olduğunu unutmuştu. Kolunu tekrar kaldıracak gücü bulamıyordu. Kanlar elinin üzerinden akıyor, yere damlıyordu. Kapı tıklamasını, şimdi gümbürtüye dönüştüğünü duymuyordu. Kesik çok acıyordu. Nefes nefese gözlerini tekrar kapattı. Kocaman bir melek balo salonunda süzülüyordu. Saga'nın yanına sessiz adımlarla gelirken başını büyük avizeye çarpıp sallanmasına yol açmıştı. Ağır kanatları arkasına katlanmıştı. Kristal prizmalar tıngırdadı, sonra ses kesildi. Melek onun önünde durdu ve hüzünlü, davetkar bakışlarıyla ona baktı. Epilog. Mayıs ayının ortasıydı ve akşam hava şaşırtıcı derecede ılıktı. Kunduz Grand Hotel'den ayrılıp ismini Raoul Wallenberg'den alan küçük meydandan geçti. Nybroveken'in suyu neredeyse puslu ışık kadar durgundu. Riche'ye girip bir grup gencin arasından geçti. Müziğin sesi çok yüksek, konuşmalarsa saçmaydı. Kunduz buruşuk keten bir takım elbise ve pantolonundan yukarı sıyrılarak tüysüz karnını ortaya çıkartan pembe bir gömlek giymişti. Gözleri sakin bakıyordu ama yüksek bar taburelerinden birine otururken inci küpeleri endişeyle sallandı. ''Ne akşam ama'' dedi yanındaki taburede oturan kadına. Kadın nazikçe ''Harika'' diyerek arkadaşıyla sohbetine devam etti. Barmen geldiğinde Kunduz 5 şot Finlandiya vodka sipariş etti. Kadının şarap bardağının yanında duran eline, düzgün tırnaklarına ve güzel alyansına baktı. Işığın parıltısı şişeden yansıyordu. Barmen 5 küçük bardağı dizip her biri de ağzına kadar doldurdu. ''Mükemmel'' dedi Kunduz ve ilk bardağı kafasına dikti. Elindeki bardağa bakıp onu parmaklarının arasında döndürdükten sonra tekrar bara koydu. Kunduz şu sıralar Orsta'da çilingirlik ve anahtar kopyalama hizmeti veriyordu. Fransa'nın kuzeyindeki Amiens'te bir kimya fabrikası için teklif vermişti ve Göteborg'da bir nakliye şirketi kuruyordu. Alkolün sıcaklığının midesine ulaştığını hissederken kışın hastanede yatan Valeria de Castro'yu ziyaretini düşündü. Plana göre onu sakinleştirdikten sonra Melaren gölündeki bir adada bir mezara götürecekti. Morfinin etkisiyle sersemlediği ve onu tanımadığı için şiddete başvurmak zorunda kalmadan anestezi şırıngasını hazırlayabilmişti. Valeria telefonda konuşurken sesinden uykuya dalmak üzere olduğu anlaşılıyordu. Kunduz tam iğneyi yapıyordu ki Valeria Yurek Walter'ın öldüğünü söylemişti. Anladığı kadarıyla bu bilgiyi az önce telefonda konuştuğu kişiden almıştı. Kesin bir bilgi gibi gelmişti ama sırf öyle geldi diye doğru olması gerekmediğini düşünmüştü. Sonunda onu durdurdun demişti Valeria yorgun sesiyle. Kunduz bu sözleri duyduğunda kafasının içinde mekanik bir tik-tak sesi yükselmişti. Birkaç saniye sürmüştü, daha fazla değil. Önünde kahverengi ve altın sarısı Roma rakamlarıyla büyük bir saat kadranı vardı. Tik-tak, tik-tak. Süslü yelkovan bir tık ilerlemişti ve bir rakamını gösterdiği sırada kendi yüzünü görmüştü. Yatakta uzanan Valeria'ya dönmek üzereyken gözü lavabonun üzerinde duran aynadaki kendi yansımasına takılmıştı. Saat ilerlemeye devam ediyordu ve Valeria'nın yüzünü daha görmeden iki rakamına gelmişti. Valeria'dan önce ölecekti ve gitmesi gerekiyordu. Polisin asla anlayamayacağı alaycı bir selamlamayla imzasını aynaya bırakmıştı zaten. Ne de olsa bu sadece bir oyundu. Sakallı iki adam Kunduz'un yanına oturup İsveçli küçük bir bira fabrikasından kaliteli bir bira sipariş etti. Yaşça büyük olan belli ki diğer adamın patronuydu. Sırtlarını bara dayayıp sermaye yatırımları hakkında konuşuyor, olduklarından daha zevk düşkünü görünmeye çalışıyorlardı. Kunduz ikinci bardağı kafasına diktikten sonra ayakkabılarını çıkardı. ''Lütfen ayakkabılarınızı çıkarmayın.'' dedi genç adam. Kunduz adamın gözlerinin içine bakarak ''Özür dilerim.'' dedi. ''Ayaklarım ödemden şişti.'' ''O halde sorun değil.'' diye sırıttı adam. Kunduz başını sallayıp üçüncü bardağı kafasına dikti. Yakıcı sıvıyı bir dikişte içtikten sonra bardağı bıraktı. Polis için yapbozu tamamlayabilir, son parçayı da ellerine verebilirsin diye düşündü. Bu bir böcekten ikinci dereceden bir denklemi çözmesini istemeye benziyordu. ''Güzel küpeler.'' dedi genç adam. ''Teşekkürler.'' dedi Kunduz. ''Onları kız kardeşimin anısına takıyorum.'' ''Sana takıldım.'' ''Biliyorum.'' dedi Kunduz ciddiyete. ''Dert etme, sorun değil.'' Kunduz hastaneden çıkıp Katrina Bergsvagen'e gittiğinde kimliğin anahtarlarını ve hemşire üniformasını atmıştı. Yurek Walter hayatını kurtardığı için kendisi hata yaptığında sert cezalar almayı kabullenmişti. Gömleğini kendisi çıkarıp kemeri ona kendi eliyle verirdi. Ama şimdi Yurek öldüğüne göre Kunduz onunla tüm bağlantılarını silmişti. Bilgisayarlarını ve telefonlarını yok etmiş, araştırma materyallerini ve görselleri atmış, silahları temizleyip parçalarını ayırmıştı. Son vodkayı da kafasına dikerken bu bağlantının neredeyse sona erdiğini düşünüyordu. Neredeyse diye fısıldadı ve bardağı elinde parçaladı. Geriye tek kalan cüzdanında sakladığı küçük renkli fotoğraftı. Fotoğrafın ortasındaki kıvrım, Yuna Linna'nın boğazının tam ortasından geçen kardan bir çizgiye benziyordu. Kitabın sonu. 31 Mart 2025. Sayfa 510.